SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 6 Nisan 2022 Çarşamba yayınımızla birlikteyiz. Bugün günlük siyasi gelişmelerle başlayacağız ve Sydney'de yaşayan Löp Löpçüler isimli sosyal medya hesabının sahiplerinden Özenç ve Semih Diken çiftini tanıtacağız size. Sydney'li çift 2007 yılından bu yana yemek ve gezi yazıları, fotoğrafları ve videoları üretiyor. Bugün ayrıca İşçi Partisi'nin seçimlerde iktidara gelirse yerli dillerinin yaşatılması konusunda verdiği sözlere ilişkin bir bölümde yer alacak. Bugünkü yayınımızı stüdyodan gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle mesajlarınızı hemen okuma imkanımız olacak. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Avustralya Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri, AUKUS anlaşması kapsamında hipersonik silahlar üzerindeki işbirliğini genişletmeyi kabul etti. Sağlık yetkilileri, kış gelmeden COVID-19 ve grip vakalarında eş zamanlı artışlara hazırlanıyor. İstanbul Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Demir, tarım ve hayvancılıkta devletin acil bir planlama yapması gerektiğini söyledi. AUKUS anlaşması kapsamında Avustralya donanması için nükleer denizaltılar geliştirmeye yönelik üçlü plan geliştiren Avustralya Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri hipersonik silahlar üzerindeki işbirliğini de genişletmeyi kabul etti. Başbakan Scott Morrison, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile savunma teknolojisi anlaşmasındaki bu gelişmeyi güncelleyen ortak bir bildiri yayınladı. 6 aylık güncelleme, denizaltı planına ilişkin bölgesel endişeleri de yatıştırmayı amaçlıyor ve diğer birçok ülke ortak açıklamadan önceden haberdar edildi. Avustralya hükümeti ilk denizaltıyı 2040'tan önce hazır hale getirmek istiyor. Geçen Eylül ayında başlatılan AUKUS ittifakı, Avustralya'nın Fransız Denizaltı Sözleşmesi'ni iptal etmesini ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilişkilere zarar vermesine neden olmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne video yoluyla yaptığı konuşmasında, Rus ordusunun savaş suçları nedeniyle derhal adalete teslim edilmesi çağrısını yineledi. Zelenski, Rus birliklerini Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılmış en büyük vahşetle suçluyor. Rus kuvvetlerinin Kiev eteklerinde gerçekleştirdiği sivil katliamlara dair kanıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle Buça kasabasından gelen görüntülerle birlikte artan küresel tepkinin yanında batılı uluslar onlarca Rus diplomatı sınır dışı etmeye ve Rusya'dan kömür ithalatının yasaklanması da dahil olmak üzere daha fazla yaptırıma yöneldi. Birleşmiş Milletler'in en yüksek organının önüne ilk kez çıkan Zelenski, Buça'nın sadece bir yer olduğunu ve benzer dehşetin başka yerlerde de yaşandığını vurguladı.
Now the world can see what the Russian military did in Bucha while keeping the city under their occupation.
Zelenski, Rus ordusunun bu şehri işgal altında tutarken yaptıklarını artık dünya görüyor. Ama ülkemizin diğer işgal altındaki şehir ve bölgelerinde neler yaptıklarını dünya henüz görmedi sözlerini sarf etti. Zelenski, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaş suçlularını yargılamak için kurulan Nürnberg'e benzer bir mahkeme çağrısında bulunuyor. Yakın zaman önce Rus güçlerinden kurtulan Ukraynalı bir asker, Buça'da gördüğü korkunç manzaraları anlattı. Bulunan bir toplu mezar, Rus güçleri tarafından işlenen savaş suçlarının kanıtı olarak ilan edilirken, Rusya bu suçlamaları reddediyor ve kanıtların sahte olduğunu söylüyor. Nikolay adını kullanan Ukrayna ordusundan bir subay, askeri deneyime sahip erkeklerin Ruslar tarafından hedef alındığını anlatıyor. Hedef alınan insanların bir kısmının muhtemelen Ukraynalı eski asker veya kolluk kuvvetleri olduğunu söyleyen Nikolay, bu yüzden onları kelepçelediler ve idam ettiler. Muhtemelen siviller ve çocuklar da öldürüldü. Buraya gelirken sivil arabaların hepsinin vurulduğunu gördünüz. Arabaların bir kısmında Rusça deti yani çocuk işaretleri de vardı. Çünkü Ukraynalılar eğer arabada çocuklar olduğunu yazarlarsa ateş edilmeyeceğini umuyordu. Ama kontrol noktasına doğru gelen her şeyi vurdular diyor. Bununla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü, Rus diplomatların sınır dışı edilmesine yönelik karşılık veren adımlar atılacağını söyledi. Fransa, İtalya ve Almanya da dahil olmak üzere Avrupa'daki birçok ülke Rus kuvvetleri tarafından Buça'da işlenen savaş suçları iddialarının ardından Rus diplomatlarını sınır dışı etti. Dmitri Peskov, iddia edilen savaş suçları görüntülerinin kurgu olduğunu söyleyerek Avrupa ülkelerinden gelen tepkileri kınadı.
We view the expulsion of Russian diplomats negatively.
Sınır dışı edilmesini olumsuz değerlendiriyoruz diyen Peskov, bu zor ve emsalsiz kriz koşullarında diplomatik iletişimin ve diplomatik çalışma olanaklarının bu şekilde daraltılmasını üzülerek seyrediyoruz. Bu dar görüşlü ve öncelikle iletişimimizi zorlaştıracak bir adımdır. Diplomasi uzlaşma aramak için gereklidir ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson doğrudan Rus vatandaşlarına çağrıda bulundu ve onları Ukrayna'daki savaş hakkında gerçeği öğrenmek için devlet medyasını takip etmemeye çağırdı. Konuşmasının bu bölümünü Rusça yapan Johnson, Rus halkı gerçeği hak ediyor, siz gerçekleri hak ediyorsunuz dedi. Johnson, Rus birliklerinin Kiev'den çekilmesinin ardından sokaklarda ölü Ukraynalı sivilleri gösteren görüntülerden de bahsetti.
The atrocities committed by Russian troops in Bucha, Irpin and elsewhere in Ukraine have horrified the world.
Rus birliklerinin Bucha, Irpin ve Ukrayna'nın başka yerlerinde işlediği vahşet dünyayı dehşete düşürdü diyen Johnson, katledilen siviller elleri bağlı halde vurularak öldürüldü. Kadınlar, küçük çocukların gözü önünde tecavüze uğradı. Kabaca yakılan, toplu mezarlara atılan ya da öylece sokaklarda bırakılan cesetler var. Raporlar oldukça şok edici, çok mide bulandırıcı sözcüklerini kullandı. Bu arada Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici bir süre için Çernivski kentine taşınmış olan Türkiye-Kiev Büyükelçiliği'nin dün itibariyle tekrar Kiev'e taşındığı duyuruldu. Telefon diplomasisini sürdüren Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise dün Japonya Başbakanı, Slovenya Cumhurbaşkanı ve Macaristan Başbakanı ile telefonda görüştü. Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimlerini ve barışın tesisine yönelik sürdürdükleri yoğun diplomatik gayretleri de anlattı. Sağlık yetkilileri, kışa girmeden önce COVID-19 ve grip vakalarında eş zamanlı artışlar için hazırlanıyor ve bu da personel sıkıntısından ve seçmeli cerrahi yığılmalardan etkilenen hastaneler üzerindeki baskıyı arttırıyor. Bu arada New South Wales'ta sağlık görevlileri ve temizlik görevlileri de dahil olmak üzere 15 bin sağlık çalışanının eyalet hükümetinin kamu sektörü çalışanları üzerindeki tartışmalı ücret sınırı nedeniyle yarın yani perşembe günü çalışmaması bekleniyor. Devletin sağlık sisteminde hali hazırda COVID-19 nedeniyle tecritte bulunan 4400 personel ve hastanelerde artan sayıda insan var. Geçen ay 233'ü New South Wales'ta olmak üzere ulusal olarak 400'den fazla grip vakası rapor edildi. Bu rakamlar pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında olsa da uluslararası sınırların 2 yıl önce kapanmasından bu yana görünen en yüksek aylık toplam. Avustralya'nın seçim komisyonu başkanı insanların seçim günü sandıkta oy kullanmalarını istiyor. Seçim komiseri Tom Rogers, işçi senatörü Tim Iris'ın Güney Avustralya eyalet seçimlerinde yaşanan uzun gecikmeler hakkındaki bir soruya yanıt olarak insanların postayla oy kullanmak yerine seçim günü sandıkta oy kullanması gerektiğini söyledi. Tom Rogers, zarflarda ne kadar az oy olursa sonuçların o kadar çabuk bilineceğini senatoya anlattı. Rogers ayrıca seçim komisyonunun insanların oy kullanırken kendilerine güvende hissetmelerini sağlamak ve büyük kuyruklardan kaçınmak için önlemler alındığını da açıkladı. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın açtığı 1 milyon liralık davada tazminat kararı veren mahkemeye hitaben konuştu. CHP liderinin bir başka konu başlığı da ekonomi ve zamlar oldu.
Beşli çeteye hizmet ediyor diye eleştirdim. Beşli çetenin tahsildarlığını yapıyor diye eleştirdim. Bunun üzerine mahkemeden bir karar aldılar. Efendim ben ihtiyatlı konuşacakmışım. Beşli çete diyemeyecekmişim. Mahkeme böyle karar vermiş. O hakime açık ve net söylüyorum. Ben beşli çete diyeceğim. Bak bakalım sen ne yapacaksın? Ben hakkı hukuku savunacağım. Vatandaşın hakkını hukukunu savunacağım. Sen beşli çeteden yana tavır alacaksın. Ben sana hakim değil, sen de beşli çetenin yandaşısın diyeceğim. Enflasyon en haksız vergidir diye. En adaletsiz vergidir diye. Zam artı zam artı zam eşittir Recep Tayyip Erdoğan.
Ekonomide belirsizlikler yaşayan Türkiye'de tarım ve hayvancılıkta durum daha da kötüye gidiyor. Çiftçi girdi maliyetleri nedeniyle üretimden uzaklaşırken tüketici de fahiş fiyatlardan şikayetçi. İstanbul Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Demir, tarım ve hayvancılıkta devletin acil bir planlama yapması gerektiğini söyledi.
Besi yeminin bir yılda %100'ün üstüne çıktı. Kırmızı et de şu anda alarındayız. Peki biz nasıl üretelim bu şartlarda? Şu anda bizim girdilerimiz %300, %400, %350 çok aşırı derecede gübrede, hububatta yükselme var. Ham madde çok yükseldi. Biz bu şartlarda mevcut olan ürünleri zaten gübreyi atamadığımızdan dolayı arzu ettiğimiz rekorteyi alamayacağız. Mazotun aşırı yükselmesinden dolayı biz arzu ettiğimiz ekimi yapamayacağız. Acilen bu girdilere yeni bir planlama programlarıyla birlikte destek vermek zorunda devletimiz.
Bununla birlikte Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin başkanlığında dördüncü kez toplandı. Toplantıda enflasyon ile mücadele çalışmaları ve gıda arz güvenliği konuları ele alındı. Ekonomide yaşanan zorluklar, Cumhur İttifakı'nda çatlamalara yol açıyor. Katıldığı yerel bir televizyon yayınında, "Zamlar milletin belini büküyor, görmezden gelemeyiz" sözlerini sarf eden MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, parti politikalarına aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.
Halk enflasyondan inanılmaz muzdarip. Enflasyon rakamları açıklanıyor ama bence açıklananın çok üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saysanız o problem ortadan kalkmıyor. Ve bu tepki getiriyor. Vatandaş şeker diyor. Vatandaş yağ diyor. Vatandaş et diyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli daha önce fiyat artışlarının siyasete alet edilmemesi gerektiğini, bunu masum göremeyeceklerini söylemişti. Yapılan son araştırmada ise Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi diyenlerin oranı %75'e yükseldi. Aksoy araştırmanın incelemesinde adalet ise %10.4 ile sorun olarak nitelenen ikinci konu başlığı oldu. Yakın dönemde Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu BB-'den B+'ya indirdiğini açıklamış olan Uluslararası Kredi Değerlendirme Kuruluşu Standard & Poor's'un Lüke Notları Direktörü Maxim Ribinov, önümüzdeki günlerde enflasyonu kontrol altına almanın Türkiye için daha da zor olacağı uyarısını yaptı. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle su fiyatlarına %29 zam kararı alındı. 47 ülkeden oluşan Avrupa Konseyi'nin yıllık cezaevi istatistiklerinin değerlendirildiği rapor, Türkiye'nin Rusya'dan sonra en fazla mahkumun olduğu ikinci ülke olduğunu gösteriyor. Avrupa ortalamasının yaklaşık 3 katı üstünde bulunuyor. Bu arada KCK davasında yargılanan HDP eski ve yeni 8 milletvekili hakkında örgüt yöneticiliği ve örgüt üyeliğinden hapis cezası istendi. Mahkeme heyeti duruşmayı Eylül ayına erteledi. Konu hakkında açıklama yapan HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, davanın sahte belgeler ve gizli tanıklar üzerine kurulduğunu savunarak davayı kumpas olarak nitelendirdi. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 37 kişi daha hayatını kaybetti, 12.213 kişi de koronavirüs tespit edildi. Piyasalara baktığımızda en son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 11 lira 16 kuruştan, 76 Amerikan sentinden ve 70 Euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra az yağışlı 20 derece, Sydney yağışlı 23, Melbourne bulutlu 21, Adelaide parçalı bulutlu 23, Perth güneşli 29, Hobart parçalı bulutlu 17, Wollongong yağışlı 21, Newcastle yağmurlu 25, Brisbane parçalı bulutlu 28, Cairns genelde güneşli 32 ve Darwin'de az yağmurlu ve fırtına ihtimali var 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. Bugün haberlerden sonraki ilk bölümümüzde günlük siyasi gelişmelere değineceğiz. Avustralya gelişmeleri malum seçim satımı haline girmiş bulunuyoruz. Seçimlere kadar her yayın günümüzde gelişmeleri sizlere özetleyeceğiz. Yani seçim yayınımız aslında resmen başladı. Bugün ayrıca Sydney'de yaşayan Löplöpçüler isimli sosyal medya hesabının sahiplerinden Özenç ve Semih Diken çiftini tanıtacağız size. Sydney'li çift 2007 yılından bu yana yemek, gezi yazıları, fotoğrafları ve videoları yayınlıyor. Bugün ayrıca İşçi Partisi'nin seçimlerde iktidara gelirse yerli dillerinin yaşatılması konusunda verdiği sözlere ilişkin de bir bölümümüz olacak. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bu tabii mesaj için telefon numaramız. Facebook adresimiz ise SBS Turkey. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Dün itiraz mahkemesinin New South Wales Liberal Parti milletvekilleri adaylarının seçimine yapılan itirazı reddetmesiyle Başbakan Scott Morrison'ın seçim tarihini ilan etmesi önündeki son engel de kalktı. Başbakanın en geç pazar günü Mayıs ayında yapılacak seçim tarihini ilan etmesi ve resmi seçim kampanyasının başlaması bekleniyor. Ama Liberal Parti saflarından Başbakanın karakterine yönelik eleştiriler dün de devam etti. Başbakan Scott Morrison'a yönelik Liberal Parti içinde yeni suçlamalar dile getirildi. Senatör Concetta Ferrantivell'in başbakana yönelik ağır sözler söylemesi ardından bu kez de Liberal New South Wales milletvekili Catherine Cusack, başbakanın sel kurbanlarına yönelik tutumunu eleştirdi. Cusack, New South Wales'te Tweed, Byron ve Ballina'da kurbanlara yönelik ek yardımların ertelenmesine dikkat çekti. Başbakanın sel kurbanlarına yaklaşımı ve söz verilen yardımların yapılmamasının bir liberal olarak moralini bozduğunu söyledi.
New South Wales government relies on federal funding for joint funded flood relief packages and the federal government just not engaging and processing that.
Cusack, federal hükümet yeterince gayret göstermediği için New South Wales hükümetinin yardımlarda kendi başının çaresine bakacağını ilan etmek zorunda kaldığını kaydetti. Cusack, başbakanın zorba biri olduğu konusunda senatör Concetta Ferrantivell'e katıldığını da ekledi.
But Connie has been a factional warrior for many years in the party and so I don't necessarily agree with everything she's done in politics, but I would endorse her assessment of Scott Morrison.
Wells'i bir fraksiyon şövalyesi olarak tanımlayan ve aralarında görüş ayrılıkları olduğuna işaret eden Cusack, senatörün Morrison konusundaki değerlendirmesini desteklediğini söyledi. Wells'in uzun süredir Morrison'dan hoşlanmadığı, Peter Dutton'ın başbakan olmasını istediği biliniyor. Cusack, sel kurbanlarına yardımlar ilk ilan edildiğinde bu yardımların Ulusal Parti'nin temsil ettiği yerlerle sınırlandırıldığını, kendisinin de yaşadığı işçi partili bölgelerin yardım dışında tutulduğunu ileri sürdü. Başbakan Scott Morrison iddiayı reddetti.
It's just simply untrue because the $7,000 or thereabouts which households have been receiving in additional disaster payments.
Cusack, hükümetin tutumunun değişmesinin başbakanın başlangıçta topluma verdiği zararı düzeltmeyeceğini söyledi ve bu seçimde Morrison'a oy vermeyeceğini ekledi. Başbakanın karakterine yönelik eleştirilerde başbakanın imdadına Liberal milletvekili Jane Hume yetişti.
I have never seen a prime minister of the country attacked for the sake of his character because there is no basis to attack him on the basis of policy.
Seçim kapıda ve bu tür başbakanın karakterine yönelik saldırılar uzunca sayılabilecek bir süredir devam ediyor. Daha önce de gündeme getirdiğimiz gibi New South Wales'teki Liberal Parti içindeki gruplar arasındaki çatışmalardan dolayı federal seçimde aday olacak Liberal milletvekili adayları daha yeni belirlendi. Adaylar Liberal Partililerin katıldığı oylamada belirlenmiş adaylar değil. Morrison ve New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet'in de aralarında bulunduğu 3 kişilik bir komite tarafından belirlenmiş adaylar. Bu adaylara mahkemede yapılan itiraz dün reddedildi. Başbakan milletvekili adaylarının belirlenmesini neden parti üyelerinin seçimine bırakmadı sorusu geliyor akla. Öyle ya, normal koşullarda milletvekili adaylarını partililer belirler. Başbakan belli yerlerde aday belirlemeyi üyelere bırakmamasını savundu. Başbakan'a göre müdahale ettiği yerlerde hali hazırda milletvekili olanları kaybetmeyi göze alamazdı çünkü çok iyi iş yapıyorlardı. Onları fraksiyon savaşlarına kurban edemezdi. Üstelik bunların bazıları kadın adaylar. Başbakan güçlü fraksiyon erkeklerine karşı kadınları da koruyordu aslında. Öte yandan bu milletvekillerinin Morrison'ı destekleyen kişiler olduğu iddiaları da var. Ve bu durumda tartışmalı 12 sandalye var. Belirtilen adayların işi zor. Kendilerini topluma tanıtmak için önlerinde uzun bir süre yok. Başbakan dün akşam ABC'de bir haber programında soruları yanıtladı. İlk soru elbette kendisine yönelik çığ gibi büyüyen ve içeriden gelen karakter değerlendirmeleri ve eleştirileri oldu. Başbakan bunlar normaldir. Bir şeyden hoşlanmayan verir veriştirir. Bunlara alışkınım diye yanıt verdi. New South Wales ön seçimleri kavgasında Morrison'la aynı komitede adayları belirleyenler arasında yer alan New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet de ilk kez konuştu ve uzun süren bu iç kavganın partisi için büyük bir fiyasko olduğunu söyledi. Perrottet, 2023 New South Wales eyalet seçimlerinde adayları belirlerken aynı yanlışa düşmeyeceklerini de ekledi. Başbakanın hafta sonunda federal seçim tarihini açıklaması bekleniyor. Seçimler en geç 21 Mayıs tarihinde yapılabilir. Evet, mesajlarınız gelmeye başladı hem de bol miktarda, bilemiyorum. Belki önümüzdeki dakikalarda programın gidişinde bir düzenleme yapma durumu olabilir. Çünkü mesajlarınıza da yer vermek istiyorum. Son durum şu, seçim tarihine ilişkin muhtemel seçim tarihleri 14 veya 21 Mayıs. 7 Mayıs olma ihtimali büyük bir ihtimalle ortadan kalktı. En az 33 gün seçim kampanyası yürütülmeli, bu şart. Başbakan pazar günü genel valiyi ziyaret edip parlamentoyu feshetmesini ister ve seçim tarihini açıklarsa seçmen kütükleri pazartesiden itibaren 7 gün güncelleme ve kayıt için açık kalacak ve 7 günün sonunda seçmen kütükleri kapanacak. Bu pazar seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıklarsa pazartesiden itibaren seçim süreci başlarsa seçim kütükleri Istanbul'da kapanacak. Yani kayıt için mümkün olan sürenin son günü tatil günü olacak. Ama her şey olabilir. Her an başbakan seçim tarihini açıklayabilir. Hatta yarın genel valiye çıkacağı yönünde görüş bildirenlerin de sayısı az değil. Şimdi birkaç konuya değinmek istiyorum. Sonra mesajlarınıza ve reklamlara geçeceğim. Bunlardan birincisi New South Wales'teki hava durumuna ilişkin. Hafta sonuna kadar yine gökler delinecek gibi görünüyor New South Wales'te. 500 milimetre yağış bekleniyor hafta sonuna kadar. Bugün 100 milimetrenin üzerinde Sydney dahil buna ve kıyı bölgelerinde Hunter, Illawarra bunların hepsi dahil. Yarın 200-250 milimetre, cuma günü de 150 milimetrenin üzerinde yağış bekleniyor New South Wales'te. Yine zor bir zaman olabilir New South Wales açısından. Covid'deki son duruma da bir özetlemek gerekirse, New South Wales'te 24.151 yeni vaka, 1440 kişi hastanede ve 15 kişi hayatını kaybetti. Victoria'da 12.150 yeni vaka bulundu ve 3 kişi öldü. Queensland'da 8.534 yeni vaka, 1 ölü. Batı Avustralya'da 8.499 yeni vaka, 5 ölü. Bunun 4'ü daha önceki günlerde ölmüş fakat işte yeni belirlenmiş. Tazmanya'da 2.408 yeni vaka ve 1 ölü. Kuzey bölgesinde 513 yeni vaka belirlendi. Bunlar da son gelişmeler. Ama bir de başka bir şey var. Avustralya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Profesör Paul Kelly'nin bugün Senato'da bir komisyonda verdiği ifadeden de söz etmek istiyorum. Kelly, Avustralya'nın şu anda süren COVID-19 salgınını iyi idare ettiğini kaydediyor. Yeni varyantı İdare etme konusunda Avustralya'nın iyi bir konumda olduğunu da söylemiş. Ve ayrıca Kelly günlük COVID-19 ölü sayısını açıklamaktan vazgeçmenin zamanının geldiğini de eklemiş. Bugünkü Senato'da verdiği ifadesinde. Ve son bir başlıkta yine COVID'e ilişkin New South Wales Sağlık Bakanı Brett Hazard'ın COVID'e yakalandığı haberi. Mesajlarınızla devam edeyim. Birkaç mesaj okuyabilirim. Şöyle başlayalım. Hüseyin Bey'i CHP lideri Kılıçdaroğlu Türk toplumunun Ramazan'ı Şerif'ini kutladı mı diye sormuş. Ramazan'ı Şerif'iniz kutlu olsun diye eklemiş. Hüseyin Bey'in mesajından kutlamadığını ima ettiğini sanıyorum. Ama Twitter'da Kılıçdaroğlu'nun Ramazan mesajını gördüğümü söylemeliyim. Bir başka dinleyicimiz isim vermemiş. Bir sokak röportajında bir bayan fiyat artışlarından şikayet ediyor. Fakat kime oy verdiği sorulunca AKP diyor. Röportajı yapan bayan bu pahalılığın sorumlusu AKP değil mi diyor ve bayan verdiği cevap hayır diyor. Bu pahalılığın sorumlusu Kılıçdaroğlu diyor demiş ve gerisini okumak istemiyorum. İşte bütün bunlar ülkemizin geldiği yeri gözler önüne seriyor diyor Mahmut Bey gönderdiği mesajında. Bir reklam arası vereceğim, sonra tekrar mesajlarınızla devam edeceğiz. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Mesajlarınızla devam etmek istiyorum. BS Rumuzlu dinleyicimiz sokak röportajlarından insanların düştüğü fakirliği, rahatsızlığı her gün görüyoruz. Vatandaşın biri aylardır et alamıyoruz, kedi köpek mi yiyelim diyor. Diyor bu dinleyicimiz bir başka mesajda. Türkiye'de bir gazeteci yazdığı makalede Türkiye'deki ekonomiyi Temel'in fıkrasına benzetmiş. Temel öldükten sonra mezar taşında hastayım dedum dedum inanmadınız. Ne oldu? Hani diye yazdırmış herhalde bu kadar bırakmış dinleyicimiz. Hani Türkiye'de bazı insanlar hala diyorlar ya ekonomimiz çok çok iyi diye, maalesef Türkiye Temel'in durumuna düşmüş diyor. Bu dinleyicimiz Mustafa Bey. Sydney'den Mustafa Bey. Bir başka dinleyicimiz, bu mesajın içi boş. Bir başka dinleyicimiz, bunu biraz önce okumuştum. Bir başka dinleyicimiz yine sokak mesajı, sokak röportajlarına değinmiş. İsim göremiyorum. Bir sokak röportajında bir bayan fiyat artışlarından şikayet ediyor. Fakat kime oy verdiğini sorunca AKP diyor. Röportajını yapan bayan. Bunu biraz önce okumuştum. Evet, Mahmut Bey'in mesajıydı. Özür dilerim. Ali Bey, Ukrayna konusunda yazmış. Zelenski kardeşim pirince giderken bulgurdan oldun. Putin Müslüman olsaydı ne zayıf bir ülke olsaydı ve zayıf bir ülke olsaydı bütün Batı ülkeleri saldırırdı ve bu kuşun eti yenmez. Hele mülteci sayısı 10 milyon olsun görsen Avrupa'yı diyor Ali Bey gönderdiği mesajında. Bir başka yine aynı konuya değinen, Ukrayna konusuna değinen bir mesaj. Rusya ve Amerika hiçbir zaman birbiriyle savaşmadılar ama her savaştan sonra işgal ettikleri ülkeleri paylaştılar. Ukrayna'da yaşanan bu savaşta bunun bir örneği diyor bu dinleyicimiz. Hacı Bey'in gönderdiği mesajla devam edeyim. Hak ve özgürlüklerin en büyük savunucusuyuz diyen sözüm ara dünya lideri Erdoğan Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon liralık yeni tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu ise hep onun hakkında 5 kuruşluk dava açıyor. Sorduklarındaysa bunun değeri 5 kuruşluk da ondan diyor. Sen büyüksün, sen halkın umudusun Kılıçdaroğlu diyor bu dinleyicimiz. Şimdi okuyacağım mesaj şöyle. Sizlerin aracılığı sayesinde yeni bütçede ne var ne yok az çok bilgi sahibi olabiliyoruz. Sizlere teşekkür ederiz. Bizi kastediyor, SBS'i kastediyor dinleyicimiz. Federal seçimlere doğru gidiyoruz ama seçimi kazanmak için Liberal Parti ve ortakları nasıl daha çok sandalye kazanırız diye seçim yasalarında bir değişiklik ve sadece başbakanın kullanacağı kamu araç ve gereçlerini kapsayan bir kanun hazırlamadılar. Ayrıca kendileri için de bir saray, ne bir gizli bütçe ne de yeni uçan saray düşünmüşler. Şimdi bu liderler sözüm ara dünya lideri Erdoğan'a nasıl kıskanmasınlar diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajda. Yine mesajlarınızla devam edeceğim ama diğer konuya geçelim. Fazla uzatmış olmayalım. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Sosyal medyada gezi ve yemek içerikleri modadan sonra en sevilen içeriklerin başında geliyor. Löplöpçüler isimli sosyal medya hesabının sahipleri Özen ve Semih Diken çifti 2007 yılından bu yana yemek, gezi yazıları, fotoğrafları ve videoları üretiyor. Türkiye'de başladıkları bu hobiye Malezya, Namibya'da da devam etti çift, artık Sydney'de yaşıyor. Kimi gün dev istakozlarla poz veren, kimi zaman da barbekü üzerine sırları paylaşan löplöpçüler hesabının yaratıcılarından mühendis Semih Diken'le arkadaşımız Seda Ercan konuştu.
Son 2 yıldır pandemi nedeniyle gezemesek ve göremesek de yapamadıklarımızı sosyal medya aracılığıyla takip etmek hepimize keyif veriyor. Yemek ve gezi blogları, Instagram ve Twitter hesapları her zamankinden daha popüler şu sıralarda. Türkiye'de de Avustralya'da olduğu gibi yemek ve gezi hesapları çok seviliyor. Biz de bu vesileyle sosyal medyada çok popüler hesaplardan biri olan Löp Löpçülerin yaratıcılarıyla konuştuk. Üstelik onlar artık Avustralya'da yaşıyor. Sydney'e yerleşen Löp Löpçülerden Semih Diken programımıza konuk oldu ve gezi, yemek kültürü maceralarını bizlerle paylaştı. Semih Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar.
Semih Bey, Löp Löpçüler kimdir? Bize anlatır mısınız Löp Löpçüleri?
Löp Löpçüler 2007 yılında bir blog oluşturmuştuk eşimle birlikte. O zamanlarda çok giyiyorduk, içiyorduk, geziyorduk ve herkes de bize işte Aydın'dan İzmir'e gideceğiz, işte yolda nerede pide yeriz, işte Bursa'dan Çanakkale'ye doğru gideceğiz, nerede durulur, pirzola nerede yenir diye soruyordu. Biz de eskiden işte bir Excel tablomuz vardı, nerede ne yapılır oralara geliyorduk. Sonra da işte birazcık da amme hizmeti olsun diye bir blog yazmaya başladık. Eşim Özenç'le birlikte biz 2007'de blog yazmaya başladık. Daha sonra Löp Löpçülere ailemizin üçüncü üyesi Ege katıldı 2012'de. Ondan sonra 2014'te de Tuna katıldı. Şu an Löp Löpçüler 4 kişi.
Löp Löpçüler kocaman bir aile o halde. Peki Löp evet. Löpçüler adı nereden geliyor?
Şimdi yemeği böyle löp diye yemek var. Bir de böyle löp löp yemek var. Löp löpçü de işte bu yiyen kişiler de eşim ve ben iki kişi löp löpçüler. İşte löp löp yapan kişiler.
Löp löpçüler 4 kişilik bir aile olarak artık Sydney'de yaşıyor. Avustralya'ya sizi hangi rüzgar getirdi acaba?
Ben aslen makine mühendisiyim. Hidroelektrik santral ve barajlar üzerine uzmanlaştım. 2014 yılında Türkiye'den yurt dışında bir teklif geldi. Değerlendirdim ve Malezya'ya gitmiştim. Bir İtalyan inşaat şirketinde orada bir baraj, hidroelektrik santral yaptık. Proje bitince beni Namibya'ya gönderdiler. Eşimle beraber ve çocuklarla beraber gidiyoruz bu arada. Oradaki proje bittikten sonra 3 sene sonra da bir ihale için Avustralya'ya beni gönderdiler. İhaleyi aldıktan sonra da tamam ailenini de getirebilirsin dediler ve bir şekilde ailecek Avustralya'ya yerleştik. Ben 2018'de geldim, Temmuz. Eşim ve çocuklar da benden 1 sene sonra geldiler.
Peki Löp Löpçülerin serüveni Avustralya'da da devam ediyor mu?
Evet, devam ediyor. Yemek için şimdiye kadar bayağı bir gezdik. Kent'e gittik, Sunshine Coast'a gittik. 4 kere Tazmanya'ya gittik. Tazmanya benim çünkü yeme içme üzerinde Avustralya'nın en sevdiğim yerlerinden bir tanesi. Hem Launceston olsun hem Hobart olsun. Ve şey Batı Avustralya'ya gitmedim. Güney Avustralya'ya da gitmedim gerçi ama Tazmanya'yı çok seviyoruz. Artı Sydney'deki Asyalı göçmenlerden dolayı çok fazla Asya mutfağına içli dışlı olduk. Pazar günleri mangal yakıyoruz. Ta Instagram'da da pazar günü mangal yanar diye bir hashtag'im var. Oradan eski bütün mangal resimlerine, videolarına ulaşabiliyorsunuz.
Peki Özenç Hanım ve siz blogu başlattığınızdan bu yana kaç ülke gezdiniz?
Ben kendiminkini söyleyeyim. Ben 63. ülke burası, Avustralya. Ama tabii bunların hepsi gezmek amaçlı değil. Bazıları yaşadığımız ülkelerde, bazıları da gezmek içindi, bazıları da iş için gitmiştik. Ama Avustralya benim geldiğim, gördüğüm 63. ülke. Bir de Ege'yi de biliyorum. Ege 2012'de doğdu. Onun da 27 ülkesi var gezdiği. Çünkü dediğim gibi biz Malezya'da yaşadık. Malezya'da 2 sene yaşadık. O sırada Endonezya, Filipinler, Singapur, Tayland oraları gezdik. Daha sonra Namibya'da yaşadık. Namibya'da yaşarken Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Zambiya, Zimbabwe, Botswana, Swaziland, Madagaskar'ı gezdik. Dolayısıyla yurt dışında uzun süre yaşayınca o civar ülkeleri gezmek daha kolay oluyor.
Ekşi Sözlük'te sizin için dünyayı iştahla geziyorlar ve yiyip içtiklerini paylaşıyorlar diye söz ediliyor sizden. Daha çok yemek yazmayı mı seviyorsunuz, gezi yazmayı mı?
Yemek yazmayı. %70 yemek, %30 gezi. Gerçi bu blokta öyleydi. Biz 2007'de yazmaya başladık. Hatta 2007 yılında Türkiye'de o zamanlar 3 tane yeme üzerine blog yazan kişi vardı. Bir tanesi harbiyorum.com, bir tanesi oburcan.com, bir tanesi de löplöpçüler.com'du. Daha sonra bu Instagram çıktıktan sonra bu yemek üzerine yazanlar çoğaldı. şimdi Instagram'da artık demode oldum. İnsanlar video seyretmeyi daha çok tercih ediyorlar. Ve benim de bu yurt dışındaki çalışmalarımdan dolayı, şantiyedeki yoğun çalışmalarımdan dolayı Blue'a maalesef çok fazla gereken önemi gösteremiyoruz artık. Öyle birkaç sene yazamadık. En sonunda zaten 2 sene önce de kapandı blog. Löplöpçüler.com maalesef sizlere ömür. Şu anda sırf böyle eski takipçilerimizin hatırına Instagram'da aktif olarak günde bir veya 2 günde bir paylaşım yapıyoruz.
Peki Avustralya mutfağı diye bir şey var mı sizce? Avustralya mutfağını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bence yani yok. Benim burada gördüğüm fish and chips ve chicken parmigiano diye 2 tane şeyleri var. Onun dışında da çok fazla bir mutfakları yok. Yani Avrupa ülkelerindeki gibi işte ya Hint restoranına gidiyorsunuz, ya İtalyan restoranına gidiyorsunuz, ya işte steakhouse'a gidiyorsunuz, ya Türk restoranı, ya Yunan restoranı. Kahvaltı ve kafeleri mesela ben çok seviyorum. Yani Türkiye'de görmediğimiz zenginlikte kahvaltı çeşitleri var.
Bugüne kadar denediğiniz en sıra dışı yemeği sorsam size?
Estonya'da ayı sosisi yemiştik. Kamboçya'da timsah yemiştik. Namibya'da zebra pastırması yemiştik. Vietnam'da civciv yemiştik. Ama tabii bunların hepsi pişmiş, normal halka sunulan, böyle mutfakta pişirilen, yenilen şeyler.
Peki önünüzde yeni bir macera var mı gezip görülecek yerler açısından?
2 senedir Türkiye'ye gitmiyorum. İnşallah Temmuz ayı, Ağustos ayında Türkiye'ye gidersek tekrardan bir Gaziantep'e gitmek istiyorum. Ben üniversiteyi Gaziantep'te okudum. Hatta yüksek lisansımı da Gaziantep'te yaptım. Dolayısıyla 2014'ten beri dediğim gibi yurt dışındayım. Her böyle Türkiye'ye gittiğimde ilk bir hafta annemi, babamı, işte arkadaşları görüyorum. Ondan sonra 24 saatlik bir Antep löp löp turu. Ondan sonra Adana'ya geçip Adana'da bir 24 saatlik löp löp turu. 2-3 gün öyle bir Güneydoğu'yu geziyoruz. En çok özlediğim şey onlar. Avustralya coğrafi olarak diğer ülkelere birazcık uzak olduğundan dolayı İstanbul'daki veya Malezya'daki hatta Namibya'daki gibi çok fazla ülke gezemiyoruz. Bir de tabii bu Covid'den dolayı, pandemiden dolayı da maalesef uçuşlar, turizm bayağı kötü etkilendi. Geçen sene biletimiz vardı, Japonya'ya gidecektik ama hepsi iptal oldu. Ancak yurt içi yani Avustralya, en kötü Tazmanya.
Peki Semih Bey, Avustralya'da Türk mutfağının temsilini nasıl buluyorsunuz?
Maalesef çok zayıf buluyorum. Çünkü burada Turkish food deyince insanların aklına kebap veya gözleme geliyor. Gözleme çok başarılı. Sydney için konuşuyorum. Her pazarda, her yerde mutlaka gözlemeci teyzeler oluyor. Ve elde açma hamurla yapıyorlar. Siparişi müteakip işte içine hazırlıyorlar. Hazır böyle sıcak sıcak veriyorlar. O çok güzel. Fakat zeytinyağı kullanmıyorlar. Onu ben her seferinde söylüyorum. Fakat döner bence içler acısı. Çünkü tavuk parça et yapıyorlar tabii ki. Ama diğer o et olanı dana kuzu karışık veya dana sırf dana oluyor. Sosis döner gibi bir şey kullanıyorlar. Maalesef kıyma bile değil. Böyle karman çorman bir şey. Ama Yunan lokantaları her seferin ne zaman giderseniz gidin parça etten böyle kuzu, domuz ve tavuk olmak üzere ayrı ayrı bulabiliyorsunuz. Türk restoranlarına gelince de Sydney'de bir sürü Türk restoranı var. Fakat servis konusunda çok zayıf olduğumuzu düşünüyorum. Yunan lokantalarında en az 10 senedir o restoranda çalışan, mutfağı çok iyi bilen, servis ettiği yemeğin içinde neler olduğunu bilen tecrübeli garsonlar var. Fakat Türk restoranları 20-30 yaş arası genç, çok fazla İngilizcesi olmayan Türkleri çalıştırıyor. Rakı getiriyor, buz yok, çay getiriyor, şeker yok. İkinci çay istiyorsanız adam mesaisi bitmiş gitmiş oluyor. Servis konusunda birazcık zayıf buluyorum.
Peki çok teşekkür ediyoruz Semih Bey.
Ben teşekkür ederim.
Evet, bir hem gezgin hem de hem kaşif hem de yemek eleştirmeni. Avustralya'daki Türk lokantalarına ilişkin görüşleri de böyle. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, mesajlarınızla devam edeceğiz. Mesajların bolluğundan dolayı yayın akışımızda bir de değişiklik yaptım. Biraz önce açıkladığım yerli dillerine ilişkin İşçi Partisi'nin yaptığı seçim vaatlerini daha sonra yayınlayabiliriz. Mesajlarınızla devam edelim istiyorum. Ama bir müzik çalacağım. Muharrem Aslan'dan bir müzik dinleyeceğiz. Muharrem Aslan Sidney'li toplum üyemizdi. Geçtiğimiz haftalarda kendisiyle yaptığımız bir söyleşiyi sizlere dinlettik. Yeni bir teknik bağlamada yeni bir teknik bulduğunu da söylemişti Muharrem Aslan. Kayla Fraxman'la birlikte bağlama cello düeti yapmışlar. Onu dinleterek bugünkü yayınımızı sonlandıracağız ama önce mesajlarınızla devam edeceğiz. 0429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Mesajlara geçmeden önce Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final iki maçı dün akşam oynandı. Onu da belirtmekte fayda var. Manchester City'nin Atletico Madrid'le karşılaştığı gecede Benfica'da Liverpool'u konuk etti. İngiliz ekibi Liverpool Benfica'yı deplasmanından 3-1 galip döndü. Diğer İngiliz temsilcisi Manchester City ise İspanyol kulübü Atletico Madrid'i konuk etti ve attığı tek golle yendi. Evet, mesajlar. Mesajlardan en yenisi şu. Sonra geriye doğru gideceğim. Scott Morrison çok rahat kazanacak gibi gözüküyor diyor bir dinleyicimiz. En çok silahlanmaya, en çok savunmaya bütçeden para ayıran seçimi kazanacak diye bir tahminde bulunmuş bu dinleyicimiz. Ertuğrul Bey, Ertuğrul Akgül. Yaklaşan genel seçimde Scomo'nun şansı pek güzel gözükmüyor diyor. Scomo, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın lakabı diyelim. Şansı pek güzel gözükmüyor diyor. Afetlerden, Covid'den zor günler ve en kötüsü yakınlarından da destek göremiyor. Albanizi'ye bol şans diyor bu İşçi Partili dinleyicimiz. Diğer mesajlara geçiyorum. Diğer mesajlar biraz daha eski, belki dün, belki önceki gün gelen mesajlar. İngiltere'de bir gazeteci diye yazmış bir dinleyicimiz Mustafa Bey. İngiltere'de bir gazeteci 3 tane çöp poşetinin içine dijital GPS cihazı yerleştirip bu çöplerin nereye gittiğini öğrenmek istiyor ve GPS cihazlarından gelen sinyali takip ediyor. Evet, bu gazetelerde haber olmuştu. Bu haberi yeniliyor bu dinleyicimiz. Uzun bir mesaj ama kısaca şöyle, 3-4 gün boyunca çöpler takip ediliyor. GPS en son Adana'da bulunuyor. Adana'da Türk gazeteciler gidiyor ve buluyorlar bir yere atılmış şekilde. Belediye atılan bu çöpleri topluyor. Bu bir ülkenin çöpleri Türkiye'ye atılıyor. Neden ve neyin karşılığında YouTube'da görebilirsiniz diye yazmış bu dinleyicimiz. Marketlerdeki sebzelerin inanılmaz fiyatları diyor Yenişehirli. Fiyatları karşısında radyomuzun arşivinde var olan ve bizleri bir nebze mutlu edecek Barış Manço'nun Patlıcan Biber Domates şarkısını çalmanız mümkün müdür diyor Yenişehirli. Adalet ve Kalkınma Partisi 20 senedir iktidarda ama bunu nasıl buna rağmen sanki iktidara dün gelmişler gibi RT'ye zor durumda soktukları halka sabırlı zor duruma soktukları halka sabırlı olmalarını söylüyor. Bu nasıl mantıktır, hayret doğrusu diyor bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey iki konuda yazmış. Biri Avustralya, Morrison amca diyor. Benzinden %22 vergi indirimi yaptı. Tüketici için iyi haber ama 6 ay sonra litre 3 dolar olursa şaşmayayım. Politik ayak oyunları diyor ve ayrıca Ukrayna konusuna da değinmiş. Rusya'nın Ukrayna'daki katliamları kanıtlanırsa acil olarak Birleşmiş Milletler daimi üyeliğinden Rusya çıkarılmalı ve Türkiye'nin daimi üyeliği ön plana çıkmalı diyor Necdet Bey. Evet, mesajlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çoktu bugünkü mesajlar ve galiba belki de hepsini veya çok büyük bir bölümünü okuma imkanımız oldu. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Yarınki yayınımızda yine birlikte olacağız. Sizlere Muharrem Aslan, Sidney'li Muharrem Aslan ve Kayla Flexman'ın Forget Me Buluşmalar albümünden bağlama cello düetiyle veda ediyoruz. Yarın tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.